أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Ya Muhammed. Değerli dostlar, bugün Esma dersimizin 10.sunda birlikteyiz. Bir araya getiren Allah'a Rabbe hamdolsun. Bizi burada bir araya getirdiği gibi İnşallah yarın büyük günün ardından cennetinde de bir araya getirir. Bizi burada bir araya topladığı gibi büyük ailemizin dağılmış kafalarını da bir araya toplasın. Dağılmış yüreklerini de bir araya toplasın. Ve insanlık ailemizin kayıp çocuklarını yuvalarına toplasın. En önemlisi de bu galiba. Bunun için öncelikle bir yuvamızın olması gerekiyor. Döneceğimiz bir menzilimizin olması gerekiyor. Tabii ki yuvamızı kendi ellerimizle yıkmamamız gerekiyor. Abad ve imar etmemiz gerekiyor. İnsan kendi eliyle yuvasını yıkar mı derseniz yıkar. Kendi eliyle kendini yıkan insan yuvasını yıkmaz. Onun için bunun için de şuur gerekiyor. Tabii bunun için de insanın emaneti taşıma liyakati gerekiyor, bilinç gerekiyor. Ama hepsinden öte bunun için Rabbin rububiyetinin tecellisini görmek ve bu tecellinin değerini bilmek gerekiyor. Bugün Esma listesinin Esma-ül Hüsna'dan ilk sırasında yer alan Rab ismini inşallah göreceğiz. Rab sıfatını, sıfat ismini göreceğiz inşallah. Rab, Allah'ın çok özel bir sıfatı. Mastar aslında lügat olarak, önce lugavi bir çerçeve çizeyim, ondan sonra mevzuya gireriz. Kısaca anlamı terbiye etmek. Terbiye etmek. Yalın kat anlam bu. Islah etmek, yetiştirmek, bakmak, göz kulak olmak, açılımları bunlar. Terbiyenin tarifi ise bir şeyi ilkel halinden alıp aşama aşama kemaline doğru ulaştırmak. Bir şeyi bidayetinden nihayetine doğru aşama aşama ulaştırmak. Tabii bir şeyi dedim. Bu bir şeyin içine her şey girer mi? Her şey girer. Onun için Rab isminin tecellisinin dışında kalan bir varlık bulunmamaktadır. Birazdan buna geleceğiz. Bunu çok iyi ayarlamadılar galiba. Kayıyor. Rabbul Veled, Arapların kullanımında çocuğu terbiye eden kişiye deniyor. Toprağı terbiye edip ıslah ettiği için yağmura veya yağmur yüklü buluta rabab deniliyor. Rababtul edin, deriyi tabakladım manasına geliyor. Çünkü deriyi terbiye etmiş oluyorsunuz. Aynı kökten kullanılıyor. Bu kök anlam genişleyerek sahip olmak, babalık etmek manasına ulaşıyor. Aynı dil ailesinden Aramice ve Akatça'da da Rab, ulu, büyük anlamına geliyor. Aramca, Hazreti İsa'nın konuştuğu dil. Dolayısıyla İncil'in dili. Hazreti İsa'nın dilinden Rabbi dediğinde babam manasına geliyor. Tabii bu bir mecaz. Baba mecazı aslında büyüğü çağrıştırıyor. Onun için bu mecazı hakikate çeviren Hazreti İsa'nın salikleri, müntesipleri onu babanın oğlu olarak isimlendiriyorlar. Dolayısıyla Hazreti İsa oluyor Tanrı'nın oğlu. Yani mecaz cahillerin elinde hakikate dönüşünce tevhidden şirk çıkartıyorlar. Onun için mecazı cahillerin eline ya vermemek lazım, ya veriyorsanız istismarını önlemek lazım. Dolayısıyla İsevilerin teslisçi Hristiyanlığa evrilmelerinin tırnak içinde sebebi Hazreti İsa'nın dilindeki Rab, büyük, ulu, yüce manasına gelen, yine baba manasına gelen Rab mecazının hakikate hamledilmesi. Aslında Yahudilikte üç tür tanrı anlayışı var ve bu üç anlayış tanrıya verilen üç isimden yola çıkar. Rabbinik anlayış, Elohist anlayış, Yahvist anlayış denir bunlara. Rabbinik anlayış tanrıya Rab diyenler, Elohist anlayış tanrıya ilah diyenler ve Yahvist anlayış da tanrıya Yahve, Yahüve, ey o olan. Yani isim vermeyenler, Tanrı isimsiz olan veya Tanrı adlandırılamaz diyen anlayış. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın mensubu olduğu damar, Musevi damar, Rabbinik anlayış damarı. İşte Hazreti İsa da Rab diye yalvarıyor fakat dediğim gibi teslisçi Hristiyanlık bunu istismar ediyor. Bizde de maalesef kötü bir bazen halk dilinde alışkanlık var. Allah baba diyorlar, haşa. Ya bu aklı başında bir Müslümanın söyleyeceği bir laf değil. Zaten aklı başında hiç kimseden de ben böyle bir şey duymadım. Allah hakkında birazcık fikri olan böyle bir şey konuşmaz. Ama bunu daha çok İslam'la pek alakası olmayan, İslami bilgiyi hiç almamış insanlarda görüyorum. Ve bazı eli kalem tutanlar da bunu ciddi ciddi sanki Müslümanların bir teziymiş gibi işleyebiliyorlar, gariptir. Bir Müslüman böyle bir cümle kuramaz. Çünkü Allah hakkında cinsiyet caiz değildir. Allah erkek veya kadın değildir ki. Böyle bir şey yoktur. Onun için Allah hakkında cinsiyet çağrıştıran hiçbir şey kullanılmaz. Cinsiyet noksanlığa delalet eder. Öyle değil. Cinsiyet yaratılmış olmaya delalet eder. Niye? Çünkü cinsiyet ikişerli olmaya delalet eder. Zevce delalet eder. Ne ki yaratılmış o zevceyn veya zıddeyindir. Ne ki yaratandır o tektir. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Lem yelit ve lem yulet. Aslında doğmamış ve doğurtmamıştır. Neden doğurtmamıştır diyor orada. Velem, lem yelit diyor. Lem telit değil. Lem telit gelseydi o zaman doğmamıştır. Doğurmamıştır dememiz lazım. Ama lem yelit. Doğurtmamıştır. Niye? Çünkü Allah'a babalık isnat edilerek bu şirk işleniyor. Bu vahyin indiği çağda da bu şirk işleniyor ve daha çok bunu yapanlar da kendilerini Hazreti İsa'ya nispet eden Hristiyanlar. Onun için İhlas Suresinin bu ayetleri Hristiyanlığın Allah'ı baba olarak gören bu şirkini red içindir. O nedenle müennes olarak değil de müzekker olarak geliyor. Lem yelit. Eğer müennes gelseydi lem telit gelecekti. Doğmamış. Yani ana değildir olacaktı. Ama lem yelit gelince baba değildir manasına geliyor. Dolayısıyla doğurtmamıştır diye tercüme etmemiz daha doğrudur. Meali şerifte de zaten böyledir. Rabbu dar, ev sahibi anlamına geliyor. Rabbuddar, ev sahibi. Aslında yalın kat bu manaya gelse de evi düzenleyen, çeken, çeviren, bakımını üstlenen manasını taşıyor. Rabib ve Rabibe Kur'an'da da geçiyor. Ve rabaibukum lati fi hucurikum. Hücrelerinizde yani hanelerinizde yetişmiş olan övey evlatlarınız. Rabaib, Rabibe'nin çoğulu. Kim bunlar? Sonradan evlendiği hanımın önceki kocasından olan çocukları. Rabib ve Rabibe. Onun için Kur'an bir hanımın önceki eşinden olan çocuklarını sonraki kocasının yanında getirir, yetiştirirse muharramata dahil oluyor. Çünkü bu muharramat ayetinden bir parça, bir cümle. Yani kimler mahremdir? Namahrem değil. O babalığın kızı değildir ama o hücrede yetişiyorsa, o hanede o babalığa mahrem oluyor, namahrem olmuyor. Bu çok ilginç. Ben bunu evlatlık için bir hukuki zemin olarak değerlendirmiştim. Evlatlık alma hususunda Müslümanlar sıkıntı yaşıyorlar. Ve bu sıkıntı da geleneksel fıkhın mahremiyet düzeyinde evlatlığa bir açıklama getiremeyişi. Oysa ki İslam'da bir yetimi, kimsesiz bir çocuğu, sahipsiz bir çocuğu alıp büyütmekten daha güzel, daha büyük sevap olabilir mi? Yani bunu nasıl yasaklayacaksınız? İslam tarihi yetimlerin destanıyla doluyken. Dolayısıyla sırf mahremiyet meselesine getirip de orada çıkmaza sokmayı ben İslam'ın maksatlarıyla uyuşur bulmuyorum. Bu işin çıkar yolu olmalı ve bunun çıkar yolu da muharramat ayetidir. Muharramat ayetindeki bu cümledir. Eğer o babadan olmadığı halde hanımının önceki kocasından olan kızı hücrede, hanede, evde yetişmiş olmayı hukuki bir mesnet kabul ediyorsa Kur'an, yani hükmü ona göre belirliyorsa, hanede yetişmiş olmak evlatlık içinde hükmü ona göre belirleyen bir zemin olabilir. Olmalıdır da. Yeter ki o evlat alındığında o haneye gelsin, o hanede büyüsün, o hane kendisini o haneye ait bilsin, o hükmü değiştirir, kanaatim vardır. Naçizane ben bu kanaatte. Onun için böyle bir meseleden dolayı yeryüzünün en büyük problemlerinden biri olan ve daha da büyüyeceğe benzeyen sahipsiz çocuklar meselesini, anneli babalı yetim ya da annesiz babasız yetim çocuklar meselesini Müslümanların bir krizi haline getirmektense, Müslümanları geleceğin sahipsiz çocuklarının anne ve babaları konumuna taşıyan böyle bir yaklaşımı ben ihtiramla karşılarım, hürmetle karşılarım. Dolayısıyla meseleyi çıkmaza sokmak değil, meseleyi çözmek esastır ve İslam'ın da maksadı merhamettir, adalettir, rahmettir. Öyle değil, iyiliktir. Özünde budur. Rabbe, terbiyesi altına evlat verilen üvey anne için kullanılıyor. Rab isminin lugavi çerçevesini işliyoruz. Bunları zikretmek durumunda hissediyorum kendimi. Kusura bakmayın lütfen. Aramızda ilmi seviyesi her türde olan insanlar var. Bizi şu anda televizyon ekranlarının başında izleyen insanlar arasında İlmi seviyesi her türde olan insanlar var. İçlerinde Arapça bilenleri, Arapça ile hemhal olanları, ilim sahibi olanları, alim olanları var. Onun için onlar için de, onları da dikkate alarak burada konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Onun için kardeşlerimin hepsi, ya bunlar bizi çok fazla birebir ilgilendirmiyor diyebilirler. Ama onlar bazı yerlerde sabretmek durumundadırlar. Çünkü ilim sahibi, şu anda bizi izleyenler arasında ilim sahipleri de onlara hitap ederken sabrediyorlar. Yani bu karşılıklı oluyor. Onun için bu kadar çeşitli, bu kadar seviyesi farklı bir kitleye eğer bir ders anlatıyorsanız hakikaten zorlanırsınız. Burada kimi esas alacaksınız? Eğer en yüksek seviyeden hitabı esas alırsanız o zaman o seviyede olmayanlar ne yapacaklar? Yok, en düşük seviyeden alırsanız, tutarsanız çıtayı, o zaman diğerleri ne yapacaklar? Onun için biz gelin ara sıra onlara selam verelim, ara sıra onlara selam verelim. Herkes kendi payını alsın inşallah. Kelime aynı yolu izleyerek yönetmek, toplamak, çoğaltmak anlamına ulaşıyor. Er-ribbe, 10 kişilik, 10 bin kişilik cemaat anlamına geliyor Arapçada. Er-rab-rab, yaban ineği sürüsü için kullanılıyor. Kök kelimede iki be bir araya geliyor. Ra-be-be, ra-be-be. Bu çok ilginçtir. Arap dilinde bir özelliktir bu. Eğer bir kelimede iki harf aynı harfse, o zaman birbirine girme anlamı, birbirine dahil olma anlamı, vurgusu var. Onun içinde bir şeyin bir şeye ilavesi vurgusunu katıyor bu. Bir şeyin bir şeye ilavesi. İlk kelimenin harekesi kesra olunca, altında esire olunca, başını eğmiş oluyor kelime. Onun için bu manaya aynen yansıyor. Ribbi, rib, Rab değil de rib olursa Allah'a, Rabbe boyun eğen manasına geliyor. Rab değil de rib olursa. Ribbiyun, Kur'an'da aynen böyle geçer. Ribbiyun, Allah'a, Rabbe boyun eğenler. Fakat ilk kelimenin harekesi damme olursa, ötre diyorsunuz ya, başını kaldırmış oluyor. Damme failin harekesidir. Öznenin harekesidir. Dolayısıyla o zaman başını kaldırıyor, az ve nadir olana delalet ediyor. Az olana. Onun için rubbe, yani rubbe edatı, ihtimal bildiren rubbe tadı azlık ve nadirliğe delalet ediyor. Rubbe, rabbe, ribbe, rubbe. Bakınız nasıl yansıyor, harekeler manaya nasıl yansıyor. Hareke altta olursa başını eğdiriyor, hareke üstte olursa başını kaldırıyor, ortada olursa mef'uliyete delalet ediyor. Yani öyle bir şey. Daha doğrusu mef'ulün üzerinde fiil gerçekleştiren bir fail olduğunu gösteriyor. Mutlaka mef'ul isteyen, onun için Rab, Rab ismi mef'ulsüz Rab olamazdı. Eyvallah. Rab olması için mutlaka bir merbub olması lazım. Allah'ın Rab sıfatı tecelli etmesi için varlığın, mahlukatın yaratılması lazım. Eyvallah. Buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Bir mef'ul şart. Mef'ul olmadan, rububiyetin gerçekleşeceği mahlukat olmadan Rabliği olmaz. Eyvallah. Buna varıyoruz. Bu sonuca varıyoruz. Nazari çerçeve. Gördünüz mü? Aslında lugavi çerçeve çok da efendim işte alimleri, bilginleri ilgilendiren şey diye atmamak lazımmış kenara. Nazari çerçeve. Rab ismi Allah'ın hem eşsiz terbiyesini, hem mahlukatı terbiyeye cevap verecek şekilde yaratmasını, hem de onlar üzerinde yönetici ve otorite olmasını ifade ediyor. İki mübalağa unsuru taşıyor. Birini biraz önce söyledim. İki B birden geliyor. Ra, B, B. Bu mübalağa unsuru. İkincisi, Rab aslında mastardır. Fakat fail ismi olmuş. Özne olmuş. Arapçada böyle bir kural var. Mastardan özne türetilir. Yani mastar özne yerine kullanılır daha doğrusu. Mastar özne yerine. Peki mastar özne yerine kullanılırsa ne olur? Rab, mastar. Terbiye etmek aslında, yalın kat. Terbiye etmek. Fakat terbiye eden manasına kullanıyoruz biz. Peki bir Arap bu kalıbı niye kullanır? Eğer işi adı olmuşsa, işini öyle iyi yapmış, işinde öyle meşhur olmuş, işinde öyle sağlam olmuş, işinde öyle şöhret kazanmış, işinde öyle kemale ermiş ki, işi adı olmuş. Yani terbiyeyi öyle güzel yapmış. Terbiyede öyle mükemmel olmuş. Terbiyesiyle öyle şöhret olmuş ki, işi ismi olmuş. Eyvallah. Oturdu mu? İşi adı olmuş. Rabb olmuş. Onun için Arapçada mastar işte öyle isim oluyor, fail oluyor. Fail ismi yerine kullanılıyor. Burada da böyle. Böyle bir mübalağa vasfı var. Yani terbiyesini mükemmel yapan, muhteşem terbiye eden, eksiksiz terbiye eden, terbiye işini ondan güzel kimsenin yapamadığı zat demektir. Başka, amenna ve sattakına. Başkası söylenebilir mi? Bazı alimler Rab ismini Seyyid, Malik, Muslih, Ma'bud, Müdebbir gibi isimlerin eş anlamlısı saymışlar. Buna itirazımız var. Neden? Bir kere mutlak manada eş anlamlılık yoktur. Yoktur. Çünkü ihtilaful esma tedullu ala ihtilafil mana. İsimlerin, kelimelerin farklılığı anlamın farklılığına delalet eder. Farklıysa farklıdır. Onun için Arap dilinde ben ikisi eş anlamlı olan iki ayrı kelime bilmiyorum. Bana hangi örneği verirseniz verin size bir farklılığını söylerim. Yani öyle gibi durur. İşte kes de bardaktır, küp de bardaktır. Ama kes dolu bardaktır. İçi doluysa kes denir. Boş veya dolu olduğunu bilmeyiz küp dediğimiz zaman. Bakınız uk'ut de oturdur, iclis de oturdur. Fakat yatana otur denilmek için uk'ut denir, ayaktakine otur denilmek için iclis denir. Eta da geldidir, cae de geldidir. Ama genellikle, galibiyetle biri manevi için eta, öbürü de maddi geliş için ifade edilir. Yani öyle birbirinin aynı, efendim iki kelime yoktur. Şek de şüphedir, rayb de şüphedir, mirye de şüphedir, şüphe de şüphedir. Fakat derdi de ayrıdır. Öyle aynı değildir. Ha onları söylemeyeyim de meali şerife ara sıra bakın olmaz mı? Yoksa o da mahrum kalır, mahcup kalır. Yani göz atarsanız sevinir, memnun olur. Hem verilen emeğe de saygı olur inşallah. Evet. Taberi ve Kurtubi de Seyyid Malik ve Muslih anlamını almışlar. Oysa ki taşın seyyidi olmaz. Seyyid insan için olur. Öyle değil. Dolayısıyla seyyid birebir anlam karşılığı olamaz. Öte yandan Allah'ın Malik vasfı Rab ismine değil, El-Melik ismine daha yakışır. Öyle değil. Hepsinden öte. Eğer Rab demek, Malik demek olsaydı, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ diye ardı ardına gelmezdi. Eğer رَبُّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ ile eşit olsaydı, iki ayrı ayete ihtiyaç yok. Değil mi? Onun için. Demek ki insanlığın Rabbi ayrı bir şey demek, insanlığın meliki ayrı bir şey. Fark olmasa iki ayrı ayet olmazdı. Evet. Özetle bu manalar olsa olsa Rab isminin asli değil, tali manaları olabilir. Rab isminin asli manasına tekrar döndük. Terbiye eden. Yalın kat manası. Terbiye eden. Elhamdülillah. Hele ki terbiye eden o. Bir düşünsenize. Allah terbiye işini, ben sizin terbiye işinizi, sizi yönetenlerin üstüne yıktım deseydi. Yetkimi devrettim deseydi. Verilmiş sadakamız varmış. Ne yaparlardı bizi? İktidar değiştikçe terbiye de değişir. Düşünsenize. Hükümet değiştikçe. Allah Allah. Adamı deliye döndürür. Toplumu deliye döndürürler. Çığırından çıkarırlar. Düşünseniz. Hele ki terbiye işini üstlenmiş. Niye? Bunun için elhamdülillahi rabbil alemin. Bunun için, sırf bunun için hamdin tamamı Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbi. İlahı değil. Rahmanı değil. Rahimi değil. Rezzakı değil. Hallakı değil. Rabbi. Niye? Çünkü bizi terbiye ederken çıkar üzerine kurmaz. Çünkü hiçbir ihtiyacı yok. Baba terbiye ederken neslini devam ettirecek. Var mı çıkarı? Olmaz mı? Anne terbiye ederken bak falanın oğlu ne, falanın kızı ne terbiyeli diyecekler. Öğretmen terbiye ederken ücret alıyor, maaş alıyor. Mürebbi terbiye ederken işi o da onun için. Ya Allah terbiye ederken. İnsan ne rakibidir, ne hasmıdır, ne hısımıdır. Kuludur. Yaratsa ve bıraksa ve dönüp bakmasa kimin ne demeye hakkı var? Yine de sonsuz hakkı vardır kulu üzerinde. Yine de ödeyemez kulu hakkını. Sırf yaratılmış, yaratmış olmanın hakkını yine ödeyemez. Bir de Rab olmanın hakkı nasıl ödesin? Dolayısıyla Allah'ın rububiyeti zatına hamletmiş olması ve Rab olması başlı başına bir teşekkür vesilesi olmak. Hamdin tamamı alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Bu lügavi çerçeveden çıkan sonucu Allah'ın rububiyetini anlama babında Kur'an'daki referanslarını da göstererek şöyle özetleyeyim. 1. Terbiye ve bakımını üstlenen ihtiyacını da giderir. Öyle mi? Birinin terbiyesini üstlenen onun ihtiyacını da giderir. Giderir mi? Bebeğin terbiyesini anne üstlenmişse onun ihtiyacını da giderir. Fakat bebeğin ihtiyacını anne giderir de kimin verdiğiyle giderir. Rabbin rububiyetiyle eğer anneye bebeği emzirecek alet edevatı vermeseydi, o sütü vermeseydi, o muhteşem sistemi kurmasaydı nasıl verecekti? Nereden verecekti? Nereden getirecekti? O zaman anne de bebeğini emzirirken elhamdülillahi rabbil alemin demek durumunda. Aynen öyle. Rabbin rububiyetinin annedeki tecellisidir. Süt verme eylemi ve o eyleme ilişkin tüm o muhteşem cihaz. Birazdan geleceğim, ayrıntısına geleceğim. Onun ayrıntısına geldiğimde Allah'ın rububiyetinin nasıl mucizevi bir sistem olduğunu, o rububiyetin nasıl mucizelere medar olduğunu göreceğiz inşallah. Terbiye eden ihtiyacını giderir değil mi? Onun için Rabbimiz terbiyesini üstlendim diye ihtiyacını da gideriyor. Madem Rabbim, ihtiyacı da bana ait. Terbiyesi için gerekli olan şeyleri verendir. Şuara suresi 77-80. ayetler, Kureyş suresi 3 ve 4. ayetler delili. 2. Terbiye eden, terbiye ettiğini gözetimi ve denetimi altında tutar. Tutar mı? Tutar. Tutması lazım mı? Lazım. Gözetim ve denetim altında tutmayacaksa terbiyesini üstlenmesinin bir gereği yok. Ama insan şöyle demeye getiriyor. Tamam ya Rabbi, rububiyetinin bir kısmı benim üzerimde mutlaka tecelli etmeli. Çünkü senin rububiyetinin tecellisi olmasa nefes alamam. Senin rububiyetinin tecellisi olmasa toprağı ekemem. Senin rububiyetinin tecellisi olmasa su içemem. Çünkü su olmaz. Çünkü bulut yağmur yağdırmaz. Çünkü deniz buhar vermez. toprak meyve vermez, ektiğini yetiştirmez. Senin rububiyetinin tecellisi olmasa eğer, şu gökte deveran eden bu muhteşem cisimler birbirine çarpar ve mahvolurdu. Senin rububiyetinin tecellisi olmasa hücrelerin birbirini dinlemez, komşu olmaz, kaos oluşurdu. Senin rububiyetinin tecellisi olmasa içtiğim su hücrelerime bir enerji olarak yansımaz. Yediğim lokma hücrelerime bir enerji olarak yansımaz. Senin rububiyetin tecellisi olmasa şu güneş ölüm alameti olur. Sağlık ve hayat alameti olmaz, işareti olmazdı. Senin rububiyetinin tecellisi olmasa ya Rabbi bir an bile ayakta kalamazdım. Bunlara evet ya Rabbi. Ama oradan ileri gitme Allah'ım, senin rububiyetinin tecellisi burada kalsın. Mesela davranışlarıma lütfen müdahale etme. Bizim siyasete hiç karışma. Hele para kazanırken bana asla yaklaşma ya Rabbi. Yani rububiyetini oraya kadar seviyorum. Ama oradan öte sevmiyorum. Demek ne kadar büyük küstahlık. Ne kadar büyük küstahlık. Yani şimdi o zaman dürüst olmak lazım, tutarlı olmak lazım, hep al demek lazım. Hep alırsa varlığın kalmaz. Aman Allah'ım, insan Rabbine ne kadar nankörlük yapıyor. Buna rağmen Rabbini eksik etmiyor iyi mi? Buna rağmen, ey insan, rububiyetimi kestim senden demiyor. Kesse zaten varlığı kalmaz. Evet, demek ki şefkat ve merhameti. İşte böylesine Rabce bir şefkat ve merhamet. Üçüncüsü, terbiye eden, terbiye ettiğinin büyüğü ve otoritesidir. Doğru mu? Evet. İkincisine Nisa 1, Maide 117 delil. Üçüncüsü, terbiye eden, terbiye ettiğinin büyüğü ve otoritesidir. Doğru mu? Doğru. Terbiye ediyorsa, üzerinde bir otorite kullanması lazım. Çocuklarınızı terbiye ediyorsunuz. Bebeği terbiye ediyorsunuz. Otorite kullanmıyor musunuz? O bilmez ki. Bebek bilmez ki. Sobaya doğru yürürken, ateşe doğru yürürken, uçuruma doğru yürürken nasıl anne yüreğinden çırpınmaz? Nasıl kendini canhıraş çığlıkla kaldırıp da atmaz bebeğin üstüne? Yavrum diye. Peki bunu yavrunun lehine mi, aleyhine mi değerlendireceğiz? Elbette ki lehine. Hangi anne kınanabilir yavrusunu tehlikeden koruduğu için? Böyle bir şey insanın aklından geçer mi? Mesela bir anneyi uçuruma doğru emekleyen bir bebeği üstüne atlayıp da oradan aldığı için sen bebeğin özgürlüğünü kısıtlıyorsun diyecek biri var mı? Çok komik oldu değil mi? Çok gülünç oldu yani. Sen bebeğin özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Ne özgürlüğü? Uçuruma, yuvarlanma özgürlüğünü. Bakın hiç gitmedi yani, yakışmadı. Peki Allah'ın bizi terbiyesine gelince, Allah'ın bizim için sınırlar koyması. Biz ateşe yürürken aman kulum ateşe gidiyor, tutayım da ateşe gitmesin diye nebiler göndermesini, kitaplar göndermesini, yasaklar ve sınırlar koymasını niye garip karşılar bazıları? Burada garip olan nedir? Ha şöyle bir şey söyleyebilir. O ama o bebek, o bilmez. Ama biz bebek değiliz. Annenin bebeğe göre aklının ilerlemiş olmasıyla Allah'ın aklı küllünün insana göre farkını nasıl kıyaslarım ben Allah'ınızın aşkına? Nasıl kıyas kabul eder mi? Allah'a göre biz bebekten de bebek. Ne gördük ki? Alemleri yaratanın 15 milyar yaşında olan şu bildiğimiz tek alem, daha kaç alem var onu da bilmiyoruz. Allah'ın tırnak içinde kullanayım tecrübesi yanında insanın bildiği nedir ki? Tırnak içinde kullanıyorum. Bittik değil mi? Allahu Ekber dedik orada. O zaman ey insan ne olur yapma bunu. Mâ garrake bi rabbikel kerîm. Seni bu kadar cömert olan Rabbine, hep altını çiziyorum, Rab gelince lütfen onu itelik yapın hemen. Hemen itelik yapın ki zihninize değsin, yüreğinize değsin. Bi rabbikel kerîm. Bi hallâgikel kerîm değil, bi ilâhikel kerîm değil, bi rahmanikel kerîm değil, bi rahîmikel kerîm değil, bi rezzâgikel kerîm değil. Ne ya? Bi rabbikel kerîm. Rab ismine özel vurgu. Bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni böyle nankör eden ne ey insan ol. 4. Üçüncüsünün delili şura 10. 4. Terbiye edenin terbiye ettiği üzerinde nesi vardır? Hakkı vardır. Var mıdır? Bunu kim inkar edebilir ki Allah aşkına? O zaman çocukları annesiz doğurtmamız gerekiyor. Yani anneleri yok edeceğiz. Var mı böyle bir sistem? O zaman terbiye edenin terbiye ettiği üzerinde hakkı vardır. Terbiye ne kadar büyükse hak da o kadar büyüktür. Allah'ın terbiyesi ne kadar büyük? Hakkı da o kadar büyüktür. Evet. Fecr suresinin 15 ve 17. ayetleri bunun delili. Beşincisi, terbiye ettiğinden itaat ve kulluk beklemesi Allah'ın hakkıdır. Ne hakkı? Hak. Neyi doğurur? Ona geldik. İtaat ve kulluk beklemesi Allah'ın hakkı. Demek ki Allah'a itaat ve kulluğumuz aslında bizim ona yaptığımız bir şey değil, onun bizim üzerimizdeki hakkı. Onun bizim üzerimizdeki hakkı. Yani Rabbimizin hakkını kullukla ödemiş olmuyoruz. Sadece hakkını ikrar etmiş oluyoruz. Bu çok mühim. İkrar etmiş oluyoruz. Zaten hakkın var ya Rabbi dediğimizde hakkım helal olsun diyor. Hakkım helal olsun. Hakkın var ya Rabbi dediğimizde hakkım helal olsun. Yeter ki inkar etmeyelim. Ödememizi istemiyor çünkü Allah'ın hakkı ödenmez, borç borçla ödenmez. Allah'ın hakkını ödemek için alacağınız her yerine nefes bir hak. Kullandığınız dil bir hak. Onun vermediği bir dil bulun, onunla ödeyin. Onun vermediği bir beden bulun, onunla ödeyin. Onun yaratmadığı bir hava bulun, onu soluyarak ödeyin. Onun yaratmadığı bir zaman bulun, onun kullanarak ödeyin. Bulabilirseniz. Bulamayacaksanız eğer, Allah'ın hakkını ödemek mümkün değil. Hakkını itiraf eden ödemiş sayılacaktır. Hatta sadece ödemiş değil, bir de üstüne ödül alacaktır. Eyvallah. İşte böyle. Rab olmak böyle bir şey. 6. Her varlık en sonunda kendini terbiye edenin huzurunda toplanır. En'am 38. Bu konuda çok ayet vardı. Ben sadece örnek olarak bir tanesini aldım. Yani ahiretin varlığı Allah'ın huzurunda toplanmamız da Allah'ın rububiyetinin bir gereğiymiş. Evet. Hani Rab isminin üçüncü ve son manası da toplamak, bir araya getirmekti ya. O köke aynı zamanda bir atıftır bu. Allah'ın Rab oluşunun sırrı nedir? Sevgidir. Allah'ın Rab oluşunun sırrı Allah ismi içinde gizlidir. Allah ismi de sevgiye delalet eder. Daha önce görmüştük Esma dersinde. Onun için geçiyorum. Dolayısıyla Hud suresinin 90. ayetine bakın diyorum sadece. Anne baba evladını beklenti için terbiye eder. Çünkü terbiyesiz bir evladın anne babasına laf gelir. Öyle değil. Bakıcı bebeği terbiyesini ücret karşılığı üstlenir. Öğretmen talebenin terbiyesini görevi olduğu için üstlenir. Fakat Allah kulunun terbiyesini onu sevdiği için üstlenir. Onun için, işte onun için rububiyetin tecellisinde iman ve inkar, hak ve batıl, İyi ve kötü ayırt edilmez. Onun içindir ki قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ İnsanların, insanlığın ilahı olması, insanlığın Rabbi olmasından sonra gelir. İnsanlığın Rabbi olması, insanlığın ilahi olmasından önce gelir. Niye? Çünkü herkesin Rabbidir, inananların ilahıdır. Allah'tan başkasını ilah biliyorsa, la ilahe illallah demiyorsa, onun ilahı başka bir şey. Ama la ilahe illallah demeyenin de Rabbidir. Rab isminin şumulüne girmeyen bir varlık yoktur. Firavun da girer Musa'da, Nemrut da girer İbrahim'de. Firavun Rab olduğunu iddia ederek Rab isminin tecellisi dışında kalmıştı. Kalsaydı var olmazdı. Sadece küstahlık yapmış oldu. O kadar. Küstahlık yaptığıyla kalmış oldu. O kadar. Rab isminin kapsamı bütün bir varlığı tepeden tırnağa kuşatır. İçten dışa kuşatır. Eyvallah. Gelelim Kur'an'ı çerçeveye. Yoruluyor musunuz? Ben yoruluyorum. Ben yoruluyorum. Size anlatmaktan değil, anlamaktan dolayı yoruluyorum. Anlamak adamı çok yoruyor. Bitiriyor. Onun için demiş ya, ya aklım ermeseydi, ya elim erseydi. Onun için demiş ya Konfüçyüs, cehalet saadettir. Yani yarım söylemiş, affedersiniz, eşekler mesuttur diye bitirseydi, tamamlanacaktı cümle. Efendim. Yani hakikaten insanın bazen eline bir çöp alıp Hazreti Ömer gibi nolaydım ya leyteni, nolaydım keşke bir çöp olaydı diyesi geliyor. Anlamak yoruyor. Bilmek yoruyor. Mesuliyet yoruyor. Rabbe muhatap olmak yoruyor. Rab isminin tecellisinin en azami üstünde göründüğü varlık kim? İnsan. İnsan olmak yoruyor. Onun için yoruyor. Kur'an'ı çerçeve. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adına oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. Yaratan Rabbin adına. Dikkat buyur. Lütfen. Bu ilk inen ayet. İlk inen ayette ilk kullanılan sıfat Rab sıfatı. Esmanın hepsi bir tarafa, Rab sıfatı daha ilk ayette muhatabın yüreğine nazil oluyor. Yaratan Rabbin adına. Demek ki yaratması rububiyetinin bir gereğiymiş diyorsunuz. Bir, okumak ve okumamı kolaylaştıran tüm araçlar rububiyetinin bir gereğiymiş. Akıl rububiyetinin bir gereğiymiş. Daha doğrusu akıl rububiyetinin bir tecellisiymiş. İrade rububiyetinin bir tecellisiymiş. Okumamı temin eden varlık rububiyetinin bir tecellisiymiş. Okuyacağım varlık rububiyetinin bir tecellisiymiş. Yani bu emrin müştemilatına giren her şey rububiyetinin bir tecellisiymiş. Oradan onu anlıyorsunuz. İkra bismi rabbik. Eyvallah. Bismi ilahik değil. Buyurun lütfen. Evet. Allah'ın 99 ismi vardır denilen hadiste inne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen. Femen ahsaha dekhalel cennet. Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ihsa eden cennete girdi bilsin kendisini. Denilen hadiste Allah'ın 99 ismi deniliyor. İnce bir ayrıntı. Allah'ın. Eğer Allah'ın denilmeseydi Allah dahil 99 aramamız gerekirdi. Allah ismi. Ama Allah ismi, ismi has, gerisinde eğer bu rakama hakiki bir mana yükleyeceksek, sayısal bir değer yükleyeceksek, Allah ismi dışında 99 aramamız lazım. Evet. Dolayısıyla Allah ismi dışında Rab, vahiyden ilk geçen sıfattır. Vahiy sürecinde ilk, Sadece vahiy sürecinde mi? Hayır. Nüzul sürecinde öyle de, mushafta da öyle. Evet. Mushafta da. Peki mushafın en son ismi nedir? Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Evet. Son sıfat da yine Rab. Demek ki rububiyetiyle başlıyor, rububiyetiyle bitiyor. Neden? Vahiy onun rububiyetinin en büyük tecellisidir. Bu. Altını çiziyoruz. Eğer Rabbimizin Rabliği olmasaydı vahyi indirmezdi. Evet. Rububi. Demek ki vahyin iniş amacı Allah'ın terbiye etmesidir. Evet. Bunu anlıyoruz orada. Rab rububiyetin tecellisi, vahiy rububiyetin tecellisi ise vahyin iniş amacı da ilahi terbiye olarak görüyoruz. Bunu görüyoruz. Allah ismi Kur'an'da 2697 kez gelir. Rakamlarla önce bir izah edeyim. Rab ismi ise Kur'an'da 962 kez gelir. Allah isminden sonra üçte bir yaklaşık. Ama Allah isminden sonra en çok kullanılan isim Rab ismidir. Dört yerde devlet başkanı manasında Hazreti Yusuf dönemindeki Mısır melikine atfen kullanılır. Yusuf 23. ayette ise tevriyeli kullanılır. قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَيْ Yusuf dedi ki, Allah'a sığınırım. Yani heytelek dedi kadın, hadi gelsene dedi. Yusuf dedi ki, Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. اَحْسَنَ مَثْوَيْ Beni ne güzel terbiye etmiştir, yetiştirmiştir. Bana iyilik yapmıştır yani. Şimdi o benim Rabbimdir derken kimi kastetti? İnnehu Rabbi. Muhatap zannetti ki efendisi için kullandı. Fakat kendisi kastetti ki Allah'a sığınırım diyor zaten. O benim Rabbimdir. Bu daha yakışık almaz mı? Bir peygamber nihayetinde. Unutmayalım. Onun için burada tevriyeli kullanıyor. Tevriyeli kullandığı böyle bir yerde var. Nazihat 24'te ise Firavun kendisi için kullanmış. Biliyorsunuz. Ene rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbiniz. Ben Rabbinizim ve en büyüğü. İki şekilde de anlaşılabilir. Niye Rabbinizim diyor? Dikkat buyurun. İlahınızım diyemiyor. Çünkü biliyor gökleri kendisinin yaratmadığını. Yerleri kendisinin yaratmadığını. Herkes de biliyor. Peki niye Rabbinizim diyor? Niye rububiyete ortak çıkıyor? Çünkü Allah'ın rububiyetinin yeryüzünde hükümran olmasını istemiyor. Sıkıntısı orada. Müşriklerin sıkıntısı neyse Firavun'un sıkıntısı da aynı şey. Diyeceksiniz ki bugün aynı sıkıntıyı duyan kesimler yok mu? Var, çok. Demek ki insanlık tarihi boyunca sıkıntı rububiyetle ilgili. Genellikle uluhiyetle ilgili sıkıntı yok. Eski Yunan'da da bakınız. Onun için tanrılar tanrısından söz ediliyor. Eski Mısır'da da tanrılar tanrısından söz ediliyor. Yani en yüce bir tanrı var. Fakat onun insan hayatına, müdahalesine iş gelince orada duruyor. Orada duruyor. Onun için işte bir ilk ivmeyi kazandıran, ilk vuruşu yapan tanrı, ondan sonra emekliye ayrılan haşa tanrı. Böyle bir tez işleniyor. Dolayısıyla batıda da maalesef zihinlerde olan tanrı anlayışı genellikle bu. Müstean olan, mutlak olan, eşya üzerinde hakim olan bir Allah anlayışı çok zayıf. Zayıf olduğu için eşyanın Rabbi gibi davranmaya başladılar. Bakın sıkıntı burada. Biz elimize geçirdiğimiz şeyin içindeki ilahi sanatı keşfetmeye, onun içindeki yasaları keşfetmeye çalışırken mutlaka onun Rabbinin Allah olduğuna iman ederek yapmaya çalışırız bunu. Bizim bilim ürettiğimiz çağlarda da böyle yapmışız. tarihte, Endülüs'te bilim üretirken, Bağdat'ta bilim üretirken, Semerkant'ta, Buhara'da bilim üretirken, İstanbul'da bilim üretirken bunu böyle düşünmüşüz, böyle yapmışız. Ama bu iş batıya geçtikten sonra, yani bizim bıraktıklarımızın üzerine batı ilave etmeye başladıktan sonra sıkıntı burada gerçekleşmiş. Nedir? Eşyanın Rabbine saygı duymadan bilim üretmek. İşte orada iş çığırından çıkmış. Eşyanın Rabbine saygı duyarak bilim ürettiğinizde, ürettiğiniz bilimi de onun üzerinden ürettiğiniz eşyayı da emanet olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla bilgiye emanet muamelesi baktığınız için emanete ihanet etmekten korkuyorsunuz. Ama onun Rabbini inkar edip Rabbini kendinizin o Rabbin yerine koyduğunuzda artık bilgiye mülkiyet olarak bakıyorsunuz. Bilgiye mülkiyet olarak baktığınızda bilginin üzerinde her türlü işleme kendinizi ehil görüyorsunuz, yetkin görüyorsunuz. O zaman atom bombası yapmayı da kendinize meşru görüyorsunuz. Yani kitle imha silahları yapmayı da kendinize meşru görüyorsunuz. Hatta bir böcek imal ediyorsunuz, ormanların tamamını yiyip bitiriyor. Bir mikrop imal ediyorsunuz, ondan bomba yapıyorsunuz. Yani insanların kökünü kurutacakmış, insanlara zarar verecekmiş, masumları öldürecekmiş. Bunlar sizin ilgi alanınıza girmiyor. Çünkü bilgiye mülkiyet muamelesi yapıyorsunuz. Bilmem problemin kökeni anlaşılıyor mu? Yani Rab ismine iman edip bu ismin tecellisini şöyle kavramak, şuuruna ulaşmakla ulaşmamak arasında çok derin fark var. Çok büyük fark. Hepsi de birden fazla Rab edinmeyi kınayan, Rab'be boyun eğen, Rab adamı anlamında dört yerde. Ribbiyun, Rabbaniyun şeklinde. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Tirmizi ve İbn-i Mace'de gelen isim listeli şu. Hani duvarlarınızda vardır bazılarının, bazılarınız çocuklarına ezberletiyor. Piyasada, radyolarda falan bayağı bu işin cılkı çıktı, suyu çıktı efendim. Ezberlenen isim listeleri var ya, bu isim listelerin iki tane liste var piyasada tümü. Biri İbn-i Mace listesi, biri Tirmizi listesi. Bu iki listedeki isimler arasında bir isim yok. Bir isim değil, 26 isim yok Kur'an'dan da. Rab ismi yok. Çok ilginç. Allah'ın Kur'an'da 962 kez geçen bu mübarek Rab ismi bu iki listede yok. Nasıl olmuş da olmuş? Muhaddislerin bu iki isim listesinin ikisine birden müdreç, hadisin aslına sonradan ilave edilmiş bir şey olarak bakmaları boşuna değil. Yani peygamberimizden gelmiş değil. Dolayısıyla yok oluşunu oradan yola çıkarak ancak açıklayabiliriz. Başka türlü açıklayamayız. Çünkü başka isimlerde yok. Başka birçok isim de yok. Kur'an'da geçiyor, orada geçmiyor. Orada geçen isimlerden birçoğu da Kur'an'da yok. Dolayısıyla bunu böyle açıklayabiliriz. Rab isminin Kur'an'da geldiği hiçbir yerde el takısıyla gelmemesi dikkat çekici gerçekten. Nasıl geliyor? El takısıyla gelmemesi Rab isminin elbette ki nekira, yani belirsiz formda gelmiş olduğunu gösteriyor. Fakat muzaf olarak geliyor. Muzaf olarak geldiği yerlerde, yani tamlanan olarak geliyor. İsim tamlaması biliyorsunuz. Ahmet'in kalemi diyoruz. Ahmet'in kalemi diyoruz. Hasan'ın yeleği diyoruz. Mehmet'in ayakkabısı diyoruz. Bu bir isim tamlamasıdır. Tamlanan var, tamlayan var. Tamlanan Hasan. Tamlanan yeleği. Benim Rabbim. Çok ilginç değil mi? Rabbi, Rabbuk. 250 yerde Rabbuk geliyor Kur'an'da. Senin Rabbin. Rabbin kulu değil. Tamlama öyle değil. Muzaf olarak geliyor. Muzafın leh değil. Çok ilginç. Yani Rab kendisini ona nispet ediyor. Kula. Ne demek? Beni benimse. Beni benimse ey kul. Rububiyetimi benimse ey kul. Rububiyetimi ne kadar benimsersen o kadar tecelli eder. Anlaşıldı mı? Bu çok ince bir nokta. Çok güzel ve hassas bir nokta. Evet. 250 yerde tam Yani 242 yerdeymiş tam olarak. Rabbuke geliyor. Çoğunda da Efendimiz bu muhatap zamiriyle Efendimiz kastediliyor. Yine 243 yerde çoğul zamiriyle Rabbuhum, Rabbukum, sizin Rabbiniz, onların Rabbi. Yine aynı. Benimseyin rububiyetimi. Rububiyetime yakın olun. Rububiyetimi kendinizin bilin. Benimseyin ki tecelli etsin. Evet. Ayrıksı durmayın. Rabbinizin rububiyetinin tecellisi üzerinizde görünsün. Onu yüreğinize bir elbise gibi giyin. Aklınıza bir elbise gibi giyin. Tabir caizse onu size verilmiş bir rızık gibi yiyin. Hücrelerinizde rububiyet tecelli etsin. Elinizde tutmaya, gözünüzde görmeye, kulağınızda işitmeye, ayağınızda yürümeye, kalbinizde duymaya, sevmeye, aklınızda düşünmeye dönüşsün. Dönüşürse ne olur? Benim rububiyetimin tecellisi kalbinizde sevmeye, hissetmeye dönüşürse Allah ile seversin. Sevginiz Allah'ın rububiyetinin tecellisi olur. Sevdiğinize siz de Rabbin tecellisi üzerinden bakarsınız. Eğer aklınızda tefekküre dönüşürse düşünceye, o zaman Allah'ın rububiyeti üzerinden düşünürsünüz. Ve o zaman gören gözünüz, işiten kulağınız, tutan eliniz, yürüyen ayağınız, seven kalbiniz, düşünen aklınız olur Allah. Amin. Eyvallah. ...178 yerde Rabbim, Rabbimiz şeklinde geçiyor. Rabbi, Rabbuna. Evet. Ya nida ünlemi kullanılmıyor. İki yer hariç. Ya Rab, Kur'an'da. İki yer hariç hiç kullanılmıyor. 962 kullanımda iki tane ya ile kullanılıyor. O da nedir? Furkan 30, Zuhruf 88. Özelliği ne? Özelliği var. İkisi de ahirette, ahirete ilişkin şikayet babında. Hem de Resulün ağzında. Furkan 30'da Allah Resulü, ya Rabbi inne kavmi ittekezu hazel Kur'ane mehcura. Rabbim bu toplum, bu ümmet bu Kur'an'ı terk etti. Daha doğrusu terk etti demeyelim, işlevsiz bıraktı. İşlevsiz. Çünkü metruka demiyor. Mehcura diyor. Öyle değil. Metruk da Arapça çünkü. Dolayısıyla yani elinde Kur'an'ı taşıdı ama yüreğinde taşımadı. Kur'an'ın Mushaf'ı havaya kaldırdı ama Kur'an'ı havaya kaldırmadı. Mushaf'ı öptü ama Kur'an'ı öpmedi. Tecvid ile okumaya özen gösterdi ama tertil ile okumaya hiç dikkat etmedi. Yani bu manaya geliyor. Metruk anlamına değil, işlevsiz bırakma anlamına. Yani hummilut tevra sümme lem yahmiluha. Yani Tevrat'ı ellerinde taşıdıkları halde onu üstlenmeyenler, sorumluluğunu üstlenmeyenler. Aynı öyle. Allah yakındır. Şah damarından yakındır. Onun için ey diye uzaktakine. Çünkü nida dalgın olanı uyandırmak için, intibaha getirmek için yapılır. Önce ey dersin, bir dikkatini çekersin, ondan sonra söyleyeceğini. Oysa Allah hep uyanıktır. La te'huzuhu sinetun وَلَا Onu ne uyku basar ve ne dalgınlık. Onun için uyumayan ve unutmayan bir Allah'ımız var. Budur. Dolayısıyla onun için sadece ahirete müteallik iki yerde peygamberin dilinden gelir. Onun dışında o istisnadır. Yani dahası gelmez. Tamlanan olarak gelişi sevgi ve şefkat. Rabbimin kuluyum yerine benim Rabbim, bizim Rabbimiz, buna dikkat çekmiştim. Bir daha dikkat çekmiş olayım. Neden? Eğer kul onu benimserse, o da kulu benimser de ondan. Kul onun rububiyetini içselleştirir ve benimserse, Rabbimizin kul üzerinde rububiyetinin tecellisi artar. Çünkü rububiyete şükür benimseme şeklindedir. Her şeyin şükrü değil mi? O nimetin üstünden olur. Rububiyetinin şükrünü eda ederseniz eğer, o rububiyetini daha fazla tecelli ettirir sizin üzerinizde. O zaman Rabliğini artmış görürsünüz. Bilmem anlatabiliyorum. O zaman sizin üzerinizde Rabliği daha fazla tecelli eder. Onun için o rububiyetini farklı şekillerde gerçekleştirir. Bakarsınız, Rabbinden şefkat tokatı dahi yese benim Rabbim değil mi der. Benim Rabbim dedi ya, Rabbi dedi ya bir kere. Benim Rabbim değil. Anne çocuğuna vurur, anne diye ağlar. Annen vurdu ama. Ağlatan annen. Annem diye ağlar. Ya Rabbin şefkat tokatı vurursa niye başka kapılar arıyorsun? Kimin kapısına gideceksin? Var mı başka bir kapı? Allah'ın kapısından başka. Hem Allah'ın kapısından başka bir kapıya gidersen hacet giderir. Allah gibi muamele eder. İnsanlara muhtaç etmesin Allah. Bakın, en yakınınız dahi bir ihtiyacınızı gördüğü zaman gözünüzün içine bakıyor. Gözünüzün içine bak. Rabbiniz öyle şefkatli ki veriyor. Sadece ve sadece verdiğine nankörlük etmeyin yeter, dönüyor bir daha veriyor. Hatta nankörlük ediyoruz, bir daha veriyor. Bir daha nankörlük ediyoruz, bir daha veriyor. Bir daha ediyoruz, bir daha veriyor. Hayran olmamak elde değil Allah. Rabb'e hayran olmamak elde değil. Şöyle görüyorum insanları, onu ne kadar üzecek iş yapıyorlar. Onu üzecek iş yapanlar dahi Rabbliğinden mahrum etmiyor. Bakıyorum yiyormuş. Ya Rabbi ne kadar genişsin diyor. Vasi'un Ali. Genişsin ya Rabbi. Ama Ali'msin de. Yani bilmediğim için geniş davranıyor değilim. Biliyorum ama yine de kullarıma geniş davranıyorum. Allahu Ekber. Kurban olmaz mısınız böyle bir Rabbe? Bazen vererek terbiye eder, bazen alarak. Bazen kurt üzerinden terbiye eder, bazen kuzu üzerinden. Hastayı bakarsınız, doktorla rububiyetini tecelli ettirir. Bakarsınız, doktoru da hastayla terbiye eder. Aslında kim kimle şifa buldu anlamazsınız. Bazı hekimler vardır, hastası yüzünden hidayete kavuşmuştur. Ya şimdi kim kimi tedavi etti bilemezsiniz. Aslında doktor, hekim onun bedenini tedavi ederken, onun hastanın bedeni üzerinden Rabbimiz doktoru tedavi ediyor. Bakarsınız bazen bir evlat verir ki Rabbimiz anne babaya illallah dedi. Efendim. Fakat aslında onlar evlatlarını terbiye ettiklerini düşünürler. Rabbimiz evlat üzerinden anne babayı terbiye etmektedir. Bazen bakarsınız. Rabbimiz li hikmetin, hikmeti sınsız, sınırsız ve sonsuzdur. Bir efendim özürlü evlat verir. Rabbim kolay getire böyle kardeşlerime. Onların cenneti oradadır, onu söyleyeyim. O yavrudadır. O yavruya bakarken o yavruyu imtihan anahtarı olarak görsünler. Rabbim bu verir. Hiçbirimiz için de garanti yoktur. Onu söyleyeyim. Ve böyle imtihan ettiklerine haşa, sizin ne günahınız vardı, ne günah işlediniz de böyle imtihan edildiniz diyen bir adam, Allah'ın Hakim isminin sırrını hiç anlamamış demektir. Aksine böyle bir adam şom ağızlıdır, kör gözlüdür. Dur bakalım. Ölmeden kimseyi mutlu diye adlandırma. Böyle söyleyen acaba sözünü Allah nasıl yedirecek bilmiyorum. Ama mutlaka yedirir. Onu biliyorum, onu biliyorum. Hiç tereddüdüm yok. Onun için böyle bir imtihan gördüğünüzde sadece ve sadece dua edin ve ibret alın. Numune-i imtisal ve ibret-i alem. İkisi de. Dolayısıyla yavru üzerinden anne baba terbiye ediliyor. Aslında yavru üzerinden anne babaya kredi açılıyor. Parçada kötü duruyor bu ama bütünde gelin de siz bakın bir. Bütünde gelin de bir bakın. Öyle değil. Allah aşkına. Aynı şey dünyada örnekleri de var. Görmüyor musunuz şu madalya kazanan sporcuların ödediği bedeli? Eğer işi spor dünyasından çıkarın, bu da garip bir şey. Bu da garip bir şey. Çalışan çocuklara karşı dünya, sözüm ona, çok hassas. Ama spor yapıyorsa orada akan sular duruyor, bitiyor. Oysa ki çalışan çocuğun katlandığı eziyet ne ki? O atletizm yapan çocukların katlandığı eziyetleri biliyor musunuz? İnanın insan çekmez onu. İnsan çekmez. Öyle bir sıkı bir disiplin, öyle taşınmaz bir yük ki, hem de yıllar boyu bu. İstediğini yiyemiyor, istediğini giyemiyor, istediği yerde bulunamıyor, günde şu kadar antrenman yapmak zorunda vesaire. Bedenini kırdıkça kırıyor, ezdikçe eziyor. Yani bir adama spor dışında onun çok küçük bir şeyini uygulayın, işkenceden adamı içeri atarlar. Adına spor deyince şey falan olmuyor bakın. Demek ki imaj ne kadar önemli, görüyorsunuz değil mi? Modern dünyanın yaptığı imaja yaptığı yatırımı görüyorsunuz. Onun için işin o tarafı başka bir şey. Ama bir madalya almak için katlandıkları, ödedikleri bedellere baksanıza. Antrenman üstüne antrenman. 10 saat, 12 saat, 8 saat, 6 saat gündelik antrenmanlar. Ve gerçekten de yani insan gücünü zorlayan şeyler bunlar. Çünkü eğer rekor kıracaksa gücünü zorlaması lazım. Yani sınırını aşması lazım. Peki bütün bunların sonunda aldığı ne? Madalya. Peki o madalyayı alınca hepsi bitiyor. Yargınlık bitiyor. Ne bu madalya ne işe yarar? Şu darı dünyada 3 günlük hayatta işte efendim birazcık rahat yaşıyor. Ya ahirette ebedi madalyayı alacaksın? Ahirette ebedi madalyayı alacaksınız. Ne olur bu iş? Allahu Ekber. O zaman ebedi madalyayı alırken o insanların dünyada işte ya bu da katlanırım mı diyenlerin Rabbin huzurunda ya Rabbi beni niye mahrum ettin demeyeceği ne malum? Onun için en azından hikmetini düşünüp çenemizi tutalım der. Doğru düşünelim, doğru yerden bakalım der. Eyvallah. Rab isminin en güzel tariflerinden biri Kur'an'da. Hatta belki en güzel tarif. Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen şu diyaloğa dikkat edin lütfen. Femen rabbukuma ya Musa? Ey Musa, sizin Rabbiniz kim? Yani ne? Ne iş yapar? Ne yapar? Bu manada soruyor. Kim? Verilen cevaba dikkat buyurur musunuz lütfen? Rabbunellezî a'tâ kulle şeyin halkahû thumme hedâ. Rabbimiz öyle bir Rab ki, öyle bir Allah ki, eşyaya fıtratını verdi ve sonra da o eşyayı, o fıtratı gerçekleştirmek, o hedefi gerçekleştirmek, içine koyduğu o potansiyeli kemale erdirmek için dosdoğru bir yöne kılavuzluk etti, yönlendirdi. Sümme hede. Bu kadar güzel olur anca tarif. Rabbunellezî a'ta kulle şeyin halkahu. Her şeye hilkatini irade etti, hilkatini verdi. Ve sümmehede sonra ne yaptı? Onu o hilkati gerçekleştirecek bir yola kılavuzladı. Yönlendirdi. İşte bu. Görüyor musunuz? Bakın kainata. Her şeyin içine hilkatini koydu. Yaratılış amacını koydu. Yaratılış amacını. Tesviye budur. Fesevvâke. Sonra seni tesviye etti. Yani mahulika lehini yükledi, yaratılış amacını. Onun için her şey yaratılış amacı istikametinde gider. Yeryüzüne yaratılış amacını yüklemiştir. Yeryüzü buna ihanet etmez. Gökyüzüne yüklemiştir. Sivrisineğe bile yüklemiştir, biliyor musunuz? Yaratılış amacını. Onun için o yaratılış amacından sapma göstermez. Kur'an'da ba'uda la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udeten fe ma fevkaha. Bakara suresinde ba'uda diye geçer. Allah bir sivrisineği misal vermekten utanmaz. Hatta daha küçüğünü bile misal vermekten utanmaz. Niye utansın ki? Sivrisinek meğer neymiş? Nasıl Allah yükler hilkatini ve ondan sonra nasıl yönlendirir? Sivrisinek diyorsunuz. En küçük hesapta, hatta içimizden bazı cahiller Allah her şeyi yarattı da şunu niye yarattı diyebilirler. Ben başta çok yaygın okunması gereken bildirilerin çok tefsir edildiğini biliyorum. Öyle değil mi? Çok özel insanlar okusun diye yazdığınız bir kitabı az basıyorsunuz. Ve özel insanlar okuyor. Ama herkes okusun diye bastığınız kitabı kampanya yapıyorsunuz. Binlerce, yüz binlerce, bir milyonlarca basıyorsunuz. Öyle değil mi? Sivrisinek herkesin okuması için basılmış bir kitap. Rabbimiz kampanya yapmış. Yeryüzünün her bir tarafında çok tefsir ediliyor, çoğaltılıyor. Sürekli çoğaltılıyor. Sivrisinek deyip de geçmemeniz için bilmeniz gerekiyor. 4 tane laboratuvar var. Bir sivrisinekte ısı laboratuvarı, kan laboratuvarı, hareket laboratuvarı ve ışık laboratuvarı. Bunları tahlil ediyor laboratuvarında. Efendim. Yüzü aşkın gözü var. Her gözün bir merceği var. Bu merceği zihne bağlayan, kendi basit zihnine bağlayan kanallar da ayrı. Arı peteği gibi göz. Tam 48 tane dişi olan bir ağzı var. Bistürü gibi. Ameliyat yapıyor. Her biri bir cerrah. Dünyanın en küçük cerrahları. Ameliyat yapıyor. Önce kesiyor. Ama kesmeden evvel bir sıvı salgılıyor. Çünkü kesince kan oraya hücum edecek. Kan hücum edince Allah kana da o yaratılışı vermiş. Oraya kan yürüyor demiş. Kan yürüyen yeri hemen tıkayacaksın. Onun için kanın içindeki bazı unsurlar geliyor, kan çıkan yeri anında askerler gibi orayı tutuyor. Yani o cephede zayıflık var, sur düşmek üzere, hadi oraya hücum, orayı savunalım. Savunuyorlar ve kısa zaman içinde kan orada pıhtılaşıyor. Pıhtılaştıran o sistem, savunma sistemi. Fakat sivrisineğe kim öğretti kanın bu savunma sistemini? Savunma sistemini durdurmak için önce oraya bir sıvı salgılıyor. Bu salgıladığı aynı zamanda küçük bir narkoz. Lokal anestezi yapıyor. Ve onun için elinizi vurduğunuzda çoktan vakit geçmiş oluyor. Yani o tavanda size gülüyordur muhtemelen efendim. Onun için öyle. Çünkü anlamıyorsunuz. İşini bitirip gitmiştir. Ve o kısa zamanda işini bitirirken vücudunun 8 katı kan emebiliyor. Bu 200 litre su içmeye tekabül ediyor insanda. Efendim, ve çatlamıyor. Vücudu kıllarla örülü ve bu kılların her biri demin söylediğim 4 unsuru alan reseptör gibi çalışıyor. Onun için bir kalbi var, kapakçıkları var, atarları var, toplarları var ama iki de ciğere benzer kalbi var, kanatlara bağlı. O yüzden 500 kez çırpıyor bir saniyede. Bir saniyede 500 kez. Eğer bir makinaya insanın iki kolunu bağlasalar ve bir saniyede 500 kez çırpsa, mafsallarından kollar kopup gidiyor. Düşünsenize, 500 kez bir saniyede. Bu ne güç, bu ne ihtişam. Ve aynı zamanda işte ne işe yarar diyorsunuz? Ne işe yarar gerçekten? Ben bedava hacamatçılar diyorum. Bedava hacamat yapıyorlar. Efendim. Ve kanı temizledikleri kanaatim vardır. Kanı temizledikleri kanaatim vardır. Daha bilmediğimiz sırları olduğuna kalıbımı basarım. Niye? Rabbul alemin yaratmışsa mutlaka bir işi vardır. Ama en küçük işi o. Büyük işlerinden birini de ben şöyle yorumluyorum. Cennet gibi bir bahçe yaptınız. İçine de cennet köşkü gibi bir köşk kondurdunuz. Eksik yok. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Her şey tamam. Ama her şeyin en güzel olduğu, sizin tam lezzetin zor doruğunda olduğunuz bir sırada vız geldi, kondu. Ve size, ey akıllı, bura cennet değil. Sen yanlışsın. Yanlış yerde arıyorsun. Bura dünya. Onun için ben sana bunu hatırlatmaya geldim, dedi ve bir öpücük kondurdu. Siz o öpücükle uyandınız, hakikaten bura cennet değil. Cennet olsa sivrisinek sokmaz. Belki sonsuz faydaları sayılır da bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum. Onun için, evet, Rabbin kimdir ey Musa? رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهَدَى سُمَّ هَدَى Rabbim öyle bir Rabbdir ki, o her bir şeye yaratılış amacını yükledi ve o amacı gerçekleştirecek donanımla onu donattı, oraya yöneltti. Yöneltti mi? Yöneltti. Bakın, en küçüğü bu. Ya en büyüğü, ya büyükleri, ya şöyle göğe doğru baksak, ya güneşe baksak, bakın, ihtişamına bakın. Milyarlarca yıldan beri yanıyor. Güneş kütlesi kadar bir fosil yakıtı, eğer yakmaya kalksanız, karbonik yanma ile yakmaya kalksanız, güneşin doğumundan bugüne kadarki yanma içerisinde 3 milyarda bire tekabül eden bir zamanda yanıp bitecekti. Ama ne küçüldüğü var, ne azaldığı var, hala yanıyor. Çünkü nükleer yanma ile yanıyor. Karbonik yanma ile yanmıyor. Bizim dünyamızda karbonik yanma ile yandı her şey. Bakınız, oysa ki dünyamız güneşten koptu. Kur'an'la da sabit. Önce birdiler. فَفَتَقْنَاهُمَا Evet, biz onu ayırdık. Dolayısıyla dünya karbonik yanma ile yandı ve bizler karbonun çocuklarıyız. Karbonun ekmeğini yiyoruz. Kim inkar eder külün ekmeğini? Allah'ın ekmeğini yiyoruz tabii. Ama yine geldik. رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Rabbim o zattır ki ey Firavun, her bir şeye yaratılış amacını yükledi ve onu o amacı gerçekleştirecek yola yöneltti. Güneşe amacını yükledi ve o yola. Sen ısıt dedi. Sen ışıt dedi. Emri aldı. سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا dedi. قَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتْيَا تَوْعًا اَوْ كَرْحًا Yere ve göğe yöneldi ve dedi ki, ister istemeyerek, ister isteyerek Rabbinizin emrine gelin. Onlar da dediler ki, قَالَ تَا اَتَيْنَا تَاِعِينَ Biz isteyerek geldik, dediler. Dolayısıyla yere bak, elhamdülillahi rabbil alemin. Göğe bak, elhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Önümüzdeki ders, o alemlerin Rabbidir. Ne demek alemlerin Rabbi? İnşallah onu işlemek üzere bugün dersimize noktayı burada koyuyoruz. Rabbim rububiyetinin tecellilerini üzerimizde göstersin. Rububiyetinin şuuruna varan o bahtiyarlardan etsin. Ve inşallah onun rububiyetinden aldığı terbiye ile etrafına terbiye yansıtan, o terbiyeyi ahlakında, aklında, kalbinde, davranışında, toplumunda gösteren kullarından etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.